48. ayrım, sayfa 594. Ertesi gün 26 Mayıs 1938'de Atatürk İstanbul'a gitmek üzere son kez Ankara'dan ayrıldı. İstanbul Boğazı'nın kıyısındaki Dolmabahçe Sarayı'ndan Florya sahilindeki evine gitti. Aniden rahatsızlanınca aceleyle saraya geri götürüldü. Karaciğerinin çalışmaması nedeniyle karnında oluşan ödem onu rahatsız ediyordu. Bu arada Bayar Atatürk'ün gözüne girmek için başka yollar bulmuştu. Padişahın eski yatı Ertuğrul artık Marmara Denizi'nden dışarı çıkamayacak kadar yaşlanmıştı ve Cumhurbaşkanı Karadeniz ile Akdeniz gezileri için yolcu gemilerine binmek zorunda kalmıştı. Daha görkemli bir yata sahip olmak onu mutlu edecekti. Başbakan Savarona adındaki lüks bir yatın inşa edildiği Alman tersanesinde boş olarak durduğunu öğrenmişti. Amerikalı bir milyoner için 1931 yılında yapılmıştı ve ABD hükümeti tekneden vergi alınacağını açıklayınca teslim alınmamıştı. Türk hükümeti Savarona yatını 1938 Mart'ında 1 milyon 250 bin dolara satın alıp ulusun bir armağanı olarak Atatürk'e sundu. Dipnot, Ülger, Editör, Cilt 2, Sayfa 243. Bir kaynağa göre satın alma bedeli 1 milyon 700 bin dolar, başka bir kaynağa göre ise 1 milyon 250 bin lira. İki para birimi yer değiştirdiği takdirde o tarihteki kur değerlerine göre her iki rakam birbirini tutuyor. Görevde bulunduğu uzun yıllar boyunca tutumlu olmayı savunan İnönü'ye karşı gizli bir serzenişti bu. Savarona 1 Haziran 1938'de İstanbul'a geldi. Yatın şansı varmış ki Güneş Dil adı verilmesi için yapılan garip öneriden vazgeçildi. Dipnot Derin, sayfa 130. Atatürk doktorların öğütlerine kulak verip tam bir dinlenmeyi kabul ederek saraydan yata taşındı. 8 Haziran'da Profesör Fissenger tekrar çağrıldı. Paniğe meydan vermemek için Atatürk'e o tarihte safra kesesi iltihabı çeken İnönü'yü tedavi etmek için geldiği ve bu fırsattan yararlanarak kendisini de muayene edeceği söylendi. Dipnot İsmet İnönü Cilt 2 Sayfa 323. Fissinger muayeneden sonra dahiliye vekili Şükrü Kaya'ya Cumhurbaşkanı'nın en fazla 2 yıl yaşayacağını ama her an ölme tehlikesinin de bulunduğunu bildirdi. 14 Haziran'da Atatürk Savarona'dan Cenevre'deki afete bir mektup gönderip hastalığının tedavi edilememesinin doktorların suçu olduğundan yakındı. Ayağa kalkıp yürümesine çok erken izin vermişlerdi. Yine de genel olarak durumu iyiydi. Tümüyle düzeleceğine inanıyordu ve afetin kaygılanması için hiçbir neden yoktu. Dipnot Borak Editör Atatürk'ün Özel Mektupları sayfa 78-79. 5 gün sonra kendi yatıyla İstanbul'a gelmiş olan Romanya Kralı Karol'un Atatürk'ü Savarona'da ziyaret etmesine izin verildi. Sudet bölgesinde yaşanan krizden söz ederlerken Romanya Kralı, Çekoslovakya Cumhurbaşkanı Benes'in uzlaşmaya yeterince yanaşmadığından şikayet etti. Atatürk bir devlet başkanının kendisine emanet edilmiş toprakları terk etmesini nasıl bekleyebilirsiniz diye karşılık verdi. Dipnot Aras sayfa 71-72. Hastalığı muhakeme gücünü ya da görev duygusunu etkilememişti. Başka bir ziyaretçi de Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kapanmasından sonra atandığı Londra Büyükelçiliği'nden gelen Fethi Okyar idi. Hastalığın Atatürk'ün bedenini etkilediğini ama beyninin her zamanki gibi ve hatta içkiyi bıraktığından beri daha fazla çalıştığını fark etti. Atatürk yorgun olduğunu ve Boğaz'ın Anadolu yakasında biraz kır havası almanın kendisine iyi geleceğini düşündüğünü söyledi. Dipnot Okyar, Editör Kutay, 3 devirde bir adam sayfa 542. Genç bir kurmay subayı adayı olduğu günlerde Ali Fuat Cebesoy ile birlikte ziyaret ettiği Sultanların Alemdağ'daki av köşküne gitmeyi aklından geçiriyordu. Av köşkü incelendi ve harap bir durumda olduğu görüldü. Onarımı çok uzun sürecekti. Dipnot Soyak, Cilt 2, sayfa 747-748. Atatürk yeni başbakanı ile çalışmayı sürdürdü. Cumhuriyet'in kuruluşunun 15. yıl dönümü yaklaşırken İstiklal Savaşı'nın sonunda Türk Milliyetçi Hareketi'ne karşı çıktıkları için sürgüne gönderilen 150 kişiyi affetmeyi kabul etti. Atatürk'ü eleştirenlerden biri olan Rauf Orbay, Cumhuriyet'in 10. yıl dönümünde çıkan afla ülkesine dönmüştü. Hastalığı sırasında en sık ziyaretine gelenlerden biri Ali Fuat Cebesoy idi. Refet Bele milletvekiliydi. Artık eski defterler kapanmıştı. Yalnızca Osmanlı hanedanı mensuplarının ülkeye gelmesi hala yasaktı. 150 kişiyi affeden yasa 29 Haziran'da meclisten geçti. Dipnot Derin, sayfa 135. Hiç kimse red oyu vermedi ama aralarında İnönü ile Mutat Zevat'ın da bulunduğu Milliyetçi Hareket'in bazı önde gelen isimleri oylamaya katılmadı. Dipnot İlhami Soysal, 150'likler, sayfa 145. Ne yazık ki baskı rejiminin başka kurbanları da vardı. 29 Ağustos'ta komünist şair Nazım Hikmet, sözde ordu ve donanmada ayaklanma çıkarmaya kalkışmakla suçlanarak 28 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve bağışlanmak için Atatürk'e başvurdu. Dipnot Derin, sayfa 135. Artık Cumhurbaşkanı hastalığının son aşamalarındaydı ve askeri mahkemeler sert bir disiplin anlayışıyla komünistlere kesinlikle hoşgörü göstermeyen Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak'ın alanına giren bir konuydu. Nazım Hikmet 2. Dünya Savaşı'nın sonlarına dek hapishanede kaldı. Hükümetin attığı adımlar sürekli olarak Atatürk'e bildiriliyordu. 1929-1930 bunalımından sonra ekonomi düzelmeye başlamıştı ve Bayar 2. 5 yıllık kalkınma planı çerçevesinde iş adamlarının devlet bankalarıyla el ele çalışacaklarını umuyordu. İş Bankası grubu kısa bir süre için yükselişe geçmişti. Daha da önemlisi yeni bir dünya savaşı yaklaşırken Türkiye'ye kur yapanların sayısının artmış olmasıydı. İlk çelik fabrikasını kurması ve silah alabilmesi için İngiltere, Türkiye'ye 16 milyon sterlin tutarında borç vermiş ve kısa süre sonra Nazi Almanyası'nın bir bakanı 15 milyon marklık bir kredi önerisiyle Ankara'ya gelmişti. Dipnot Goloğlu Cilt 7 sayfa 317. 1 Kasım 1938 tarihinde meclisin açılış konuşmasını Atatürk adına okuyan Bayar'dan alıntı yapıyor. Yabancı yardımın kaynağı artık yalnızca Bolşevik Rusya değildi. Hasta yolcusunu oyalamak için Savarona, Boğaz'da ve Marmara'da kısa geziler yapıyordu. Ama Atatürk'ün durumu ağırlaşınca Dolmabahçe Sarayı'nın açıklarında demirleyip bir daha ayrılmadı. Jeneratörleri çok gürültü çıkardığı için yatın elektriği yanına bağlanmış bir denizaltıdan sağlanıyordu. Atatürk'ün bir çocuk oyuncağını bekler gibi bu yatı beklemiştim. Mezarım mı olacak bu tekne benim dediğini yazmıştır. Dipnot Atay, Çankaya, sayfa 580. Verilen yanıt hayır oldu. 24 Temmuz'da doktorları Cumhurbaşkanı'nın karaya çıkarılmasına karar verdiler. Halkın ilgisini çekmemek için saraya taşınma işlemi hava kararınca gerçekleştirildi ve Atatürk yattan bir koltukla çıkarılıp Dolmabahçe Sarayı'nın denize bakan bir odasına yerleştirilirken ışıklar söndürüldü. Yatağının karşısında Moskova'daki Türk Büyükelçisi'nin gönderdiği, muhtemelen Kafkas dağlarında baharı gösteren bir tablo asılıydı. Dipnot Soyak, Cilt 2, sayfa 747. Kurak Anadolu platosunun verdiği özlemle Türkler yeşil dağların, ağaçların resimleri bugün de çok severler. Atatürk'ün geniş ailesinin bütün bireyleri sarayda toplandı. Afet Cenevre'den geldi, Makbule ile Sabiha yanından neredeyse hiç ayrılmadılar. Mutat Zevat, Kılıç Ali ve Salih Bozok da aynı durumdaydı. Yalnızca Küçük Ülkü Ankara'ya geri gönderildi. 6 Türk doktorundan oluşan bir heyet Cumhurbaşkanı'nın tedavisini üstlendi ve düzenli olarak sağlık raporları yayınlanmaya başladı. İyimser bir hava yansıtan raporlar Cumhurbaşkanı'nın dinlendiğini ve düzelmekte olduğunu bildiriyordu. Resmi açıklamalara ilk meydan okuma 7 Ağustos tarihinde Tan gazetesinin liberal başyazarı Ahmet Emin Yalman'dan geldi. Gerçek bilgiye ulaşmayı hedefleyen nazik sorgusuna karşılık gazetesi 3 ay süreyle kapatılarak tepki gösterildi. Dipnot Derin, sayfa 135. Halka belli etmeden Profesör Fissenger tekrar çağrıldı ve bu kez yanında bir Alman ve bir Avusturyalı profesör vardı. Hastanın karnından su alınmasına hep birlikte karar verdiler. Atatürk kabul etti ama riskli olduğunu anlayınca vasiyetini yazmasının zamanı geldiğini anladı. 5 Eylül'de hazırlanan belge oldukça kısaydı. Sahip olduğu bütün malları halk fırkasına bırakıyordu. Elde edilecek gelir kız kardeşinin ve 5 manevi kızının mütevazı aylık giderlerini karşılamaya yetecekti. Kız kardeşi Makbule yaşamının sonuna dek Çankaya'daki eve sahip olacaktı. Pilot olan manevi kızı Sabiha Gökçen'e bir ev satın alınacaktı. İnönü'nün çocuklarına eğitimlerini tamamlamaları için gerekli olan tutar ayrıldıktan sonra geriye kalan tarih ve dil kurumlarına verilecekti. Dipnot, Metin için Goloğlu cilt 7 sayfa 355. Eskisi gibi her ay Makbule 1000 lira, Afet 800, Sabiha 600, Ülkü 200 ve Rukiye ile Nebile 100'er lira alacaklardı. Atatürk İnönü'nün zengin olmadığını biliyordu ve belki de eski başbakanın hastalığının ciddiyetini abartmıştı. Öte yandan vasiyetin bu maddesi bir barış önerisine benzemekte ve hizmetlerini takdir ettiği ama disiplinli oluşuna içerlediği bir adamı görevinden aldığı için suçluluk duygusuna kapıldığı izlenimini vermektedir. İnönü Ankara'dan ayrılmadı. Atatürk'ün ölümünden 3 ay sonra yazdığı bir notta, onun temas kurduğu takdirde gerek yeni hükümetin, gerekse kendisinin otoritesini zayıflatmaktan korktuğu için bunu istemediğini iddia etmiştir. İnönü'ye göre Atatürk sürekli olarak eski başbakanın başkentte kalıp sağlığına kavuşmasını söylemişti. Dipnot İsmet İnönü Cilt 2 Sayfa 323. İnönü'nün Cumhurbaşkanı kendisini hasta yatağının yanında görmek istemediği için İstanbul'dan uzak kaldığı iddiası mantıklı görünüyor. Görevinden aldığı bir yardımcısını görmek belki Atatürk'ü tedirgin edebilirdi. Bu arada metresini öldürdüğü için mutat zevatın arasından uzaklaştırılmış olan Recep Zühtü'nün Atatürk'ü görmeye İstanbul'a geldiği takdirde onu öldüreceği tehdidinin İnönü'yü korkutmuş olduğu dedikoduları da dolaşmaktaydı. Dipnot Us Sayfa 307. İnönü Atatürk'e iyi dileklerini Ankara'dan mektupla iletti. Dipnot Ataya göre zarfların üzerinde yüksek Osmanlıcayla huzur-ı âliyi riyaset penahiye, yani Cumhurbaşkanlığının yüce koruyucu varlığına yazılıydı. Atatürk'ün ölümünden sonra mektuplar İnönü'ye verildi. Çankaya Sayfa 499. Cumhurbaşkanının yakın arkadaşı Salih Bozok ile sürekli iletişim kurdu. Sabiha Gökçen onu sık sık ziyaret edip Cumhurbaşkanı'nın hastalığı hakkında bilgi verdi. Hariciye vekili Tevfik Rüştü Aras, Washington'a büyükelçi olarak gitmesini önerince İnönü reddetti. Dipnot İsmet İnönü, Cilt 2 Sayfa 300-324. Atatürk'ten sonra kimin geleceğinin mücadelesi başlamıştı ve İnönü yakında meclisin toplanacağı Ankara'da kalarak zekice bir oyun oynuyordu. 13 Ekim'de Atatürk'ün karnından tekrar su alındı. Dipnot Derin, Sayfa 136. 3 gün sonra komaya girdi. Sekreteri Hasan Rıza Soyak, dostları Kılıç Ali ile Salih Bozok, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Bölüğü Komutanı ve bir yaveri sırayla yatağının başucunda nöbet tutmaya başladılar. Cumhurbaşkanına vekalet eden Meclis Başkanı Abdülhalik Renda ile kabine üyeleri aceleyle İstanbul'a koştular. Dahiliye Vekili Şükrü Kaya gelmesi için İnönü'yü ikna etmeye çabaladı. İnönü bir kez daha reddetti. Dipnot İsmet İnönü Cilt 2 Sayfa 324. Soyak Cilt 2 Sayfa 761. İnönü'nün Atatürk'ün yanına gitmek istediğini ama birkaç ay sonra Bayar'ın ardından başbakanlığa gelecek olan Refik Saydam tarafından vazgeçirildiğini iddia ediyor. 17 Ekim'de Şükrü Kaya İstanbul gazetelerinin başyazarlarına bir briefing verdi. Atatürk öldüğünde denetim kolayca elden kaçabileceği için toplantılara ve camilerde ayin yapılmasına izin verilmeyeceğini açıkladı. Rejim anayasa uyarınca sürecek ve meclis yeni cumhurbaşkanını seçecekti. Birkaç kişiden fazlasının aday olmayacağını tahmin eden Şükrü Kaya anlamlı bir biçimde "Bakalım meclisin kabul edeceği kimseye namzetliği nasıl kabul ettireceğiz?" diye ekledi. Dipnot Us Sayfa 300. İnönü'nün cumhurbaşkanı olmayı istediğinden kimsenin kuşkusu bulunmadığından bu sözler Şükrü Kaya, Tevfik Rüştü Aras ve Mutat Zevat'tan bazılarının alternatif bir aday olarak Mareşal Fevzi Çakmak'ı öne sürme çabalarına dikkat çekiyordu. Kendisi de İnönü'ye karşı olan Atatürk'ün sekreteri Hasan Rıza Soyak anılarında vasiyetnamesini imzaladıktan sonra Atatürk'ün Mareşal Çakmak'ın iyi bir seçim olacağını, çünkü bütün iyi yönlerine karşın İnönü'nün ülkede pek fazla sevilmediğini söylediğini iddia ediyor. Dipnot Soyak Cilt 2 Sayfa 758. İnönü'nün anıları da bu olayı aydınlatıyor. Kendisine muhalif olanların Atatürk'ü ardılığını açıklamaya ikna edememeleri üzerine Soyağ'ın bir şifahi vasiyet uydurmaya çabaladığını ama Celal Bayar'ın buna karşı çıktığını anlatıyor. Dipnot İsmet İnönü Cilt 2 Sayfa 324. Olayın gerçek yüzü ise etrafındakilerin yaklaşan ölümün kabulü olarak yorumladıkları vasiyetnamenin imzalanmasından sonra dahi Atatürk'ün ardılığını açıklamamış olmasıdır. Acaba gerçekten meclisin özgür olması gerektiğine mi inanmıştı? Bu hastalıktan kurtulabileceğini mi düşünüyordu? Yoksa her şart altında İnönü'nün bu makama seçileceğini hissediyor ve adını verdiği takdirde bir yıl önce başbakanlık görevinden almakla hata ettiğini göstereceğinden mi çekiniyordu? Her üç fikir de onun karakter yapısına son derece uygun olurdu. 22 Ekim'de Atatürk kendine geldi ve düzelmiş gibi göründü. Bundan böyle sağlık raporlarının yayınlanmayacağının açıklanmasından sonra bakanlar Ankara'ya döndü. Söylentilere göre Profesör Fissenger, 29 Ekim'deki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için Atatürk'ün Ankara'ya gidebileceğini söylemişti ve şeref tribünündeki yerine çıkabilmesi için bir asansör yapılması emri verildi. Dipnot Derin sayfa 136, Soyak cilt 2 sayfa 767. Ne var ki sağlığı tekrar kötüye gitti ve 1 Kasım'da meclisin açılış konuşmasını kendi adına Celal Bayar'ın yapmasını kabul etti. Atatürk ölüm döşeğinde yatarken İstanbul Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Askeri okul öğrencileri askeri bandonun marşlar çaldığı bir gemiyle Dolmabahçe Sarayı'nın önünden geçtiler. Atatürk'ün yatağından kaldırılıp pencereden öğrencileri selamladığı sık sık anlatılır. Sekreteri Hasan Rıza Soyak ise analarında pencereye yaklaşanın Kılıç Ali olduğunu ve onun gemiye süratle ilerlemesini işaret ettiğini belirtiyor. Aynı şekilde Cumhurbaşkanı'nı rahatsız ettiği için havai fişek gösterileri de kısa kesilmişti. Dipnot adı geçen eser sayfa 769. 8 Kasım'da Atatürk son kez komaya girdi. Hasan Rıza Soyak'a göre son sözleri doktoru Neşet Ömer İrdelbe söyledi. "Aleyküm selam, Tanrı selameti senin üzerine olsun" olmuştu. Dipnot adı geçen eser sayfa 771. Doktor Atatürk'e dilini çıkartmasını söylemiş, belki de son sözlerinin dil mi olması, ölüm döşeğinde yatarken hala Türk dilinde yaptığı reformla uğraşıyor olduğunu anlatan öyküye açıklık getirebilir. Tekrar yayınlanan bildiriler bu kez Cumhurbaşkanı'nın sağlık durumunun kötü olduğunu gizlemiyordu. 10 Kasım 1938 sabahı saat 9'u 5 geçe Atatürk Dolmabahçe Sarayı'ndaki yatak odasında yaşama veda etti. Yanında 3 Türk doktor, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Bölüğü Komutanı ve Sekreteri Hasan Rıza Soyak vardı. Öğleyin bu haber resmi bir bültenle açıklandı. Hükümet düzenin korunacağına, Cumhuriyet'in yaşayacağına söz verdi. Yeni Cumhurbaşkanı'nı seçmek için meclis derhal toplanacaktı. Dipnot Soyak, sayfa 771-774. Atatürk'ün ölümünden birkaç dakika sonra odaya dalan arkadaşı Salih Bozok, onun cansız bedenini görünce tekrar dışarı çıktı ve tabancasını çekip kendini göğsünden vurdu. Kurşun kalbini sıyırıp geçti ve Bozok 1941 yılına dek yaşamını sürdürdü. Dipnot Bozok, sayfa 266-267. Cumhurbaşkanlığı sekreteryasında çalışan Haldun Derin alaycı bir ifadeyle mutat zevattan harakiriye başkaca iltifat eden olmadı diye yazdı. Dipnot Derin, sayfa 140. Afet ile Sabiha derhal Ankara'ya gönderildi. Dipnot Gökçen, sayfa 308. Atatürk'ün naaşının Dolmabahçe Sarayı'nın taht salonuna yerleştirilmesine karar verildi. Bu uygulama ölümün ardından 24 saat içinde gömülmeyi öngören İslam geleneklerine aykırıydı. Meclis yeni cumhurbaşkanını seçmek için 11 Kasım'da toplandı. Mareşal Çakmak adaylıktan çekilince İnönü tek aday olarak kaldı ve oy birliğiyle seçildi. Dipnot Goloğlu, cilt 6 sayfa 321. Daha önce Halk Fırkası cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplandığında Bayar'a bir tek oy çıkmıştı. İnönü Celal Bayar'dan başbakanlık görevini sürdürmesini istedi. İnönü'nün yolunu kesmek için ellerinden geleni yapan Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Aras ile Dahiliye Vekili Şükrü Kaya dışında hiçbir bakan görevinden alınmadı. İlk konuşmasında İnönü eski Cumhurbaşkanı'nın ülkesi için yaptığı olağanüstü hizmetleri övdü. Son derece ölçülü ve kısa bir övgü konuşmasıydı. Dipnot Derin, sayfa 141. Ardından meclis Atatürk'ün devlet töreniyle gömülmesinin giderlerini karşılayacak para tutarını oyladı. Bu tartışma meclis üyelerine Cumhuriyet'in kurucusuna övgüler yağdırmak için bir yarışma fırsatı yarattı. Dipnot konuşmaların metni için Goloğlu cilt 7 sayfa 322-330. Atatürk'ün bedeni tahnit edildikten sonra Dolmabahçe Sarayı'nın kapıları 12 Kasım'da dışarıda bekleyen kalabalığa açıldı. 7 gün boyunca kılıçları çekmiş bekleyen nöbetçilerin koruduğu katafalkın önünden insanlar akıp geçti. Resmi kuruluşlar, dernekler, okullar sırayla saraya geldi. 17 Kasım akşamı polisler büyük bir kalabalığı kontrol altında tutmayı başaramayınca 11 kişi ezilerek öldü. Dipnot Cumhuriyet 19 Kasım 1938. Cumhurbaşkanlığı Sekreterliğine başsağlığı telgrafları yağdı. Hatta 150'likler affedildiği halde ülkeye dönmeyen Çerkez Ethem'den bile telgraf geldi. En dikkat çekici telgraf İstiklal Savaşı sırasında komutanlık görevinden alınmış olan General Ali İhsan Sabis'in imzasını taşıyordu. Mani zail oldu. Artık teşriki mesai edebiliriz. Dipnot Derin sayfa 142. İnönü bu teklifi kabul etmedi. Dipnot. Daha sonra Ali İhsan Sabis, Hitler'in İstanbul Konsolosluğu tarafından desteklenen Türkische Post adlı yayının resmi editörü oldu. Askeri törenin sorumluluğu o tarihte İstanbul'daki 1. Ordu Komutanı olan Atatürk'ün arkadaşı General Fahrettin Altay'a verildi. Anılarında cenaze duasının okunması için ısrar ettiğini ve biraz tereddütten sonra kabul edildiğini anlatacaktı. Generalin bir Müslümanın istediği her yerde ibadet edebileceğini hükümete anımsatması üzerine, laik hükümet duaların dinsel gösterilere dönüşeceğinden çekinerek cenaze töreninin cami yerine Dolmabahçe Sarayı'nda yapılmasına karar verdi. Dipnot, Altay, sayfa 562. Başka bir ifadeye göre dua okunması için ısrar eden Atatürk'ün kız kardeşi Makbule'ydi ve ağabeyim dinsiz değildi demişti. Kısa cenaze töreninden sonra tabut resmi törenle Yavuz gemisine yüklenip İzmit'e gönderildi. Buradan yola çıkan özel tren Ankara'ya ulaşana dek tüm istasyonlarda yavaşlayıp halkın son saygılarını sunmasına olanak verdi. Atatürk'ün silahsız dolaşmayan ve İnönü'yü öldürmekle tehdit eden arkadaşı Recep Zühtü, trenle daha İstanbul'dan hareket etmeden önce binmişti. Ankara hükümeti inmesi için emir verilmesini kararlaştırdı. Dipnot Derin sayfa 142. Tren 20 Kasım'da Ankara'ya vardı ve tabut yerinden alınmadan önce saygılarını sunması için İnönü davet edildi. Ertesi gün resmi cenaze töreni yapıldı. Büyük Millet Meclisi'nin bahçesinde başlayan kısa yolculuk, kendisine layık bir anıt kabir inşa edilinceye kadar kalmasına karar verilen Etnografya Müzesi'ne kadar sürdü. Arkadaşlarının söylediğine göre Atatürk Çankaya Köşkü'nün bahçesine gömülmek istemişti. Söylentilere göre ise İnönü'nün arkadaşlarından biri, "Çankaya'yı türbe, Cumhurbaşkanı'nı da türbedar mı yapmak istiyorsunuz?" demişti. Dipnot, Bozdağ, Toprakta Bile Bitmeyen Kavga, sayfa 255. Atatürk'ün cenaze töreni gibi bir olay daha önce hiç görülmemişti. Üzüntüyle gurur yan yana yaşanıyordu. 17 ülke özel temsilcisini gönderirken 9 ülkeden de korteşe katılması için askeri birlikler gelmişti. İngiltere'yi Gelibolu Savaşı'nda adı duyulan Feldmarşal Lord Burford, Fransa'yı kızına Atatürk'ün özel ilgi göstermiş olduğu İçişleri Bakanı Albert Sarrois, Nazi Almanya'sını ise Baron von Neurath temsil ediyordu. İngiliz denizcileri 1922 yılında son padişahın kaçarken bindiği HMS Malaya gemisiyle gelmişlerdi. 1936 yılında Kral 5. George'un cenazesinde İnönü Türkiye'yi temsil etmişti. Şimdi de İngiltere dünyanın diğer ülkeleriyle birlikte Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanına saygısını gösteriyordu. Atatürk'ün ülkesini tamamen bağımsız uygar ülkeler topluluğunda saygın bir üye yapma amacı gerçekleşmişti. Ya Türk halkı? Önce Dolmabahçe Sarayı'na gelen sonra da korteje eşlik eden kalabalık olağanüstüydü. Çoğu ağlıyordu. İnönü cenaze töreninde yaptığı konuşmada halkın ruh haletini yakaladı. Konuşmasını eşsiz kahraman Atatürk, vatan sana minnettardır sözleriyle bitirdi. Dipnot Derin sayfa 143. Atatürk'ün Türklerin ulusal kahramanı olduğundan kimsenin kuşkusu yoktu. Onun rejimini beğenmeyenler bile ülke topraklarından yabancı işgalcileri kovan bir halaskar gazi olduğunu kabul ediyorlardı. Yanıtlanması gereken tek soru, onun vizyonunu paylaşan ve reformlarını destekleyenlerin kaç kişi olduğuydu. İngiltere Büyükelçisi Sir Percy Lorraine onun için gerçekten yas tutuluyor. Cenaze töreninde sıradan insanların samimi üzüntüsü kolayca anlaşılıyordu raporunu verdi. Dipnot, Son Yel tarafından alıntı, Atatürk sayfa 199. Ama ulusal üzüntünün dışa vurumu geçicidir. Sınama kısa sürede gerçekleşti. Cumhurbaşkanı olarak İnönü'nün ilk girişimi Atatürk'ün sonradan tutarlı siyasi muhalifler olmuş eski iki arkadaşı Rauf Orbay ve Kazım Karabekir'le uzlaşmak oldu. 1939'un başında Tan gazetesi Atatürk'ün ölümünden önce el konulmuş olan Karabekir'in anılarını tefrika halinde vereceğini açıkladı. Bu haberi alınca İstanbul Üniversitesi'nin öğrencileri gazete binasını taşa tuttu ve anıların yayınlanmamasını istedi. Gazete boyun eğdi. Böylece geleceğin modeli çizilmiş oldu. Atatürk yaşamı boyunca kendilerine çağrıda bulunduğu toplum kesimini kazanmıştı. Yeni Batı öğretileriyle eğitilen gençler, ona ve tam bağımsızlık ve evrensel uygarlığa katılım yolundaki ikiz ideallerine sadıktılar. Cumhuriyetin yöneticileri arasındaki bölünmelerden ve yönetilenlerin hoşnutsuzluğundan farklı olarak bu kesim büyük inkılapçı ya da daha sonraki adıyla devrimcinin eleştirilmesine izin vermeyecekti. Atatürk'ün en iyi bildiği Fransa modelinde olduğu gibi devrim sağlam bir destekçiler tabanı yaratmıştı. Ama Türkiye'deki devrim kendisini yaratan kişiyle bütünleşmişti. Böylece devrimin ideallerine sadakat ile Atatürk'ün anısına sadakat eş anlamlı oldu. Bunun sonucunda da kültür devrimini savunanlar ile eleştirenler arasındaki mücadele Atatürk'ün kişiliği üzerinde odaklandı. Savunanlar bunu aydınlıkla karanlık arasında bir mücadele olarak görüyorlardı. Atatürk de böyle görmüştü. 1918 Mayıs'ında Osmanlı İmparatorluğu son savaşlarından birini yaşarken gazeteci Ruşen Eşref Ünaydın'a verdiği fotoğrafın üzerinde şöyle bir yazı vardı. Her şeye rağmen muhakkak bir nura doğru yürümekteyiz. Bende bu imanı yaşatan kuvvet yalnız aziz memleket ve milletim hakkındaki payansız muhabbetim değil. Bugünün karanlıkları, ahlaksızlıkları, şarlatanlıkları içinde sırf vatan ve hakikat aşkıyla ziya serpmeye ve aramaya çalışan bir gençlik gördüğümdendir. Dipnot, Ünaydın, ilk sayfadaki resim. Atatürk yetenekli bir komutan, kurnaz bir politikacı ve son derece gerçekçi bir devlet adamıydı. Hepsinden öte aydınlanma çağının bir insanıydı ve aydınlanmayı yaratanlar evliyalar değildi.